Ayrım 5.
Evet, çok iyi, dedi Ludmila Afanasyevna, gerektiğinden daha yüksek bir sesle, başka dil konuşan birine hitap ediyor gibiydi. İyi gidiyor Yegen Berdiyev, diye ona cesaret verdi, yakında evine gideceksin. Kendinden ne beklendiğini zaten bilen Akmazsan bu sözleri Özbekçe'ye çevirdi. Akmazsan'la Yegen Berdiyev birbirlerini anlıyorlardı ama her biri diğerinin dilini yanlış telaffuz ettiğini sanıyordu. Yegen Berdiyev Ludmila Afanasyevna'ya umut, güven ve hatta hoşnutlukla baktı. Cahil kişilerin gerçekten öğretim görmüş, gerçekten yararlı insanlara duydukları hoşnutlukla. Buna rağmen dudağındaki tümöre dokundu, sordu. Daha çok büyümedi mi, şişmedi mi? Akmazsan cümleyi iletti. Sönecek, öyle olması gerekiyor. Donsova daha yüksek sesle konuşabilmek için gayret etti. Mutlaka sönecek, evde 3 ay dinlenecek, sonra yine bize geleceksin. Donsova ayaklarını yere uzatarak oturmuş olan yaşlı Mursalimov'a doğru gitti. Donsova engel olup yanına oturmasa yaşlı adam onu karşılamak için ayağa kalkacaktı. Bu güneş yanığı tenli, bir deri bir kemik kalmış olan yaşlı adam Donsova'ya saygıyla baktı. Donsova Akmazsan aracılığıyla ihtiyara öksürüğünü sordu. Gömleğini açmasını söyledi. Göğsünün ağrıyan yerine elini bastırdı, vurdu. Bir yandan da Vera Kornedievna'nın okuduğu kan nakli ve enjeksiyon raporunu dinliyordu. Sonra hastanın durumunu yazan fişi sessizce kendi kendine okudu. Bir zamanlar bu adamın her şeyi yerli yerinde olan sağlıklı bir vücudu vardı. Oysa şimdi vücutta yumrular, çıkıntılar, köşeler ortaya çıkıyordu. Donsova başka iğneler yazdı. Gece masanın üzerindeki daha önce verilen ilaçları sordu. Mursalimov boş bir vitamin şişesi çıkardı. Bunu ne zaman satın aldın diye sordu. Akmazsan soruyu çevirdi. 3 gün önce. Haplar nerede? Yuttum. Yuttum ne demek diye sordu Donsova hayretle. Bir seferde mi? Hayır, 2 lokmada diye Akmazsan yaşlı adamın sözlerini iletti. Doktorlar, hasta bakıcılar, Rus hastalarla Akmazsan kahkahalarla sarsıldılar. İyi anlamamasına rağmen Mursalimov bile hafifçe gülümsedi. Yalnız Pavel Nikolayeviç onların anlamsız, yakışıksız ve haince kahkahaları karşısında bozuldu. Neyse, birazdan onları kendine getirmesini bilirdi. Doktorları karşılamak için en iyi pozu seçerek ayaklarını altına alıp doğruldu. Bu durum ona daha bir ağırbaşlılık ve büyüklük verecekti. Donsova aldırma dedi Mursalimov'a. Daha fazla C vitamini yazıp ellerini hasta bakıcının uzattığı havluya silerek kaygılı bir yüzle bitişikteki karyolaya geçti. Şimdi pencereye karşı ve Rusanov'a çok yakın durduğundan sağlıksız, kül rengi, ciddi, çok yorgun, hasta denilebilecek yüz anlamı belli oluyordu. Başlığı içindeki dalsak kafası, gözlükleri, ciddi oturuşuyla Pavel Nikolayeviç bir parça öğretmene benziyordu. Sıradan bir öğretmen değil de yüzlerce öğrenci yetiştirmiş seçkin bir öğretmen. Ludmila Afanasyevna karyolasının ayak ucuna gelinceye kadar bekledi Pavel Nikolayeviç. O zaman gözlüklerini düzeltip konuştu. Evet yoldaş Donsova, bu hastanenin çalışma şeklini Sağlık Bakanlığı'na rapor etmek zorundayım. Yoldaş Ostapenko'ya da telefon edeceğim. Ludmila Afanasyevna ne ürktü ne de sarardı ama yüzünün rengi bir parça daha kurşunileşti. Aynı anda sanki bağlarla sıkılmış da kurtuluyormuş gibi garip bir hareketle omuzlarını oynattı. Eğer Halk Sağlık Bakanı ile bir ilişkiniz varsa, diye Donsova derhal cevap verdi. Hatta yoldaş Ostapenko'ya da telefon edebilirseniz, benim de sizinkilere eklemek istediğim şikayetlerim var. Benimkilere bir şey eklemek imkansız. Sizinki gibi bir ilgisizlik görünmüş şey değil. 18 saattir buradayım. Daha hiç kimse muayene etmedi. Sonra ben sıradan, aşağı tabakadan bir işçi değilim. Bana bu şekilde davranılmamalı. O da sessizleşti. Herkes Pavel Nikolayeviç'e bakıyordu. Sarsılan Donsova değil, gangarttı. Dudaklarını bir ip kadar incelinceye kadar kıstı. Kaşlarını çattı. Giderilemeyecek ama önüne geçemediği bir şeyin çıkacağını biliyormuş gibi başını önüne eğdi. Donsova, evet sizi iyileştirmeye geldim dedi. Hayır, artık çok geç. Pavel Nikolayeviç ters ters karşılık verdi. Burada nasıl çalıştığınızı gördüm. Hiç kimsenin umrunda değil, bir teşhis koyan bile çıkmadı. Pavel Nikolayeviç'in sesi beklenmedik bir şekilde çatallaştı. Çünkü kendini gerçekten çok incinmiş hissediyordu. Bir teşhis kondu, dedi Donsova. 2 elini de Rusanov'un karyolasının üzerine koyarak. Gidebileceğiniz başka bir yerde yok. Bölgede hiç kimse, hiçbir yer hastalığınızı tedavi etmeye kalkışmaz. Ama bana kanser olmadığımı söylediniz. O halde bana konan teşhisi söyleyin. Genellikle hastalara hastalıklarının ne olduğunu söylemek zorunda değiliz. Ama kendinizi daha iyi hissedecekseniz söyleyeyim. Hastalığınız lenfogranulomatozis. Dipnot. Hodgkin hastalığı da denir. Boyundaki lenf gudrelerinin şişmesiyle başlayan bir hastalıktır. Kanser kadar öldürücü değildir. O halde kanser değilim. Elbette değilsiniz. Don Savo'nun yüzünden ya da sesinden tartışmaya kızıp kızmadığı belli olmuyordu. Rusanov'un çenesinin altındaki yumruk büyüklüğünde olan tümöre baktı. Kızacak ne vardı? Tümör mü? Buraya gelmenizi hiç kimse istemezdi. Hastaneden şimdi bile çıkıp gidebilirsiniz ama unutmayın diye Don Savo durakladı. Sonra yatıştırıcı bir sesle insanlar yalnızca kanserden ölmez diye ekledi. Pavel Nikolayevich, beni korkutmaya mı çalışıyorsunuz diye atıldı. Beni niçin korkutuyorsunuz? Beni bu şekilde tedavi edemezsiniz diye daha da öfkeyle ekledi. Oysa ölmek sözcüğüyle içindeki her şey donup kalmıştı. Daha yumuşak bir sesle durumumun o kadar tehlikeli olduğunu mu söylemek istiyorsunuz diye sordu. Hastaneden hastaneye dolaşırsanız elbette durumunuz tehlikeli olur. Eşarbı çıkarıp lütfen ayağa kalkın. Pavel Nikolayevich eşarbı çıkardı. Geçitte ayakta durdu. Donsova şişkinliği muayene etmeye başladı. Sonra aradaki farkı anlamak için boynunun sağlam yanını yokladı. Rusanov'a başını mümkün olduğu kadar geriye eğmesini söyledi. Başını pek geriye götüremiyordu çünkü şişliğin gerildiğini derhal hissediyordu. Sonra öne, sağa, sola mümkün olduğunca eğmesini istedi. Rusanov'un başı elimizde olduğu sürece asla dikkat etmediğimiz o hafif harikulade özgürlüğü hareket etme yeteneğini kaybetmişti. Pijamanızın ceketini lütfen çıkarın. İri düğmeli, yeşilli kahverengili pijaması dar değildi. Çıkarması kolay gibi görünüyordu. Oysa kollarını kaldırmak boynuna bir ağrının saplanmasına yol açtı. Pavel Nikolayevich inledi. Ah nerelere gelmişti. Ak saçlı şişman hasta bakıcı ceketi çıkarmasına yardım etti. Kollarınızın altında hiçbir ağrı var mı? Diye sordu Donsova. Orada sizi rahatsız eden bir şey... ''Orada da bir şey olabilir mi?'' demek istiyorsunuz. Rusanov'un sesi tamamen sakinleşmişti. Hatta şimdi Ludmila Afanasyevna'nınkinden bile yumuşaktı. ''Kollarınızı açın.'' Donsova kendini işine vermişti. Koltuk altlarını dürter gibi itti. ''Tedavi nasıl olacak?'' diye sordu Pavel Nikolayevich. ''İğne yapılacak.'' ''Nereden? Doğrudan doğruya şişliğe mi?'' ''Hayır, Adele'ye.'' ''Sık sık mı?'' ''Haftada 3 kere.'' ''Giyinebilirsiniz.'' ''Ameliyat mümkün değil mi?'' Pavel Nikolayevich ameliyatın imkansız olup olmadığını soruyordu ama en korktuğu şey ameliyat masasıydı. Her hasta gibi uzun da sürse başka her çeşit tedavi şeklini kabullenirdi. Ameliyat saçma olur. Donsova ellerini uzatılan havluya sildi. Saçma olması iyi diye düşündü Pavel Nikolayevich. Kapa ile konuşurdu bir. Moskova'ya gitmek o kadar basit bir iş değildi. O kadar iddia ettiği kadar yetkisi yoktu. Telefonla yoldaş Ostapenko'ya ulaşmak da kolay olmaktan çok uzaktı. Pekala dedi Pavel Nikolayevich. Bir düşüneyim, yarın karar verebilir miyiz? Hayır dedi Donsova insafsızca. İğne bugün yapılmalı. Yarın yapamayız. Yarın cumartesi. Yine kurallar. Sanki kurallar bozulmak için yazılmamış gibi. Cumartesi günü iğne yapılması niçin imkansız? Çünkü iğneye göstereceğiniz tepki iğne yapıldığı gün dikkatle izlenmeli. Pazar günü bu imkansız. Yani çok önemli bir iğne mi? Ludmila Afanasyevna karşılık vermedi. Kostoglotov'un yanına gitmişti bile. Pazartesiye kadar beklesek ne olur? Yoldaş Rusanov, 18 saatten beri tedavi görmediğiniz için şikayette bulundunuz. Niçin 72 saat beklemek istiyorsunuz? Donsova savaşı kazanmıştı bile. Pavel Nikolayevich'i bir buldozer gibi eziyordu. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Sizi tedavi etmeyi ya kabul ederiz ya da etmeyiz. Edersek ilk iğneniz bugün saat 11'de yapılacak. Etmezsek o zaman tedavimizi reddettiğinize dair bir kağıt imzalarsınız. Sizi bugün hastaneden çıkarırım. Boşu boşuna kaybedilecek 3 günümüz yok. Bu koğuşta işin bitinceye kadar düşünün. Sonra neye karar verdiğinizi söyleyin. Rusanov yüzünü elleriyle kapadı. Beyaz gömleği bedenini hemen hemen boynuna kadar sımsıkı sarmış olan Gangard sessizce uzaklaştı. Peşinden Olimpiada Vladislavovna bir gemi gibi sürükleniyordu. Tartışmanın bitkin bir hale getirdiği Donsova, öteki yatakta gayret verici bir şeylerin çıkmasını umuyordu. ''Evet Kostoglotov, senin söyleyecek neyin var?'' Dimdik saçlarını yatıştırmış olan Kostoglotov, sağlıklı bir insanın güçlü, güven dolu sesiyle karşılık verdi. Ben iyiyim Ludmila Afanasyevna. Daha iyi olmam imkansız. Doktorlar birbirlerine bakıştılar. Vera Kornilievna'nın dudaklarında hafif bir gülümseme dolaşıyordu. Ama gözleri sevinçten parlıyordu. Ama yine de dedi Donsova, Kostoglotov'un yatağına oturdu. Kendini anlat bana. Ne hissediyorsun? Buraya geldiğinden beri ne gibi değişiklik oldu? Memnuniyetle. Kostoglotov derhal razı oldu. Istırabım ikinci ışın seansından sonra azaldı. Dördüncüsünden sonra tamamıyla kayboldu. Ateşim de düştü. Artık iyi uyuyorum. Nasıl yatarsam yatayım, 10 saat uyuyabiliyorum. Acı yok. Eskiden nasıl rahat yatacağımı bilemezdim. Gözüm yemeği görmek bile istemezdi. Şimdi her şeyi yiyorum. Daha da istiyorum. Sonra yediklerim beni rahatsız etmiyor. Etmiyor mu? Gangart güldü. Daha fazla yiyecek veriyorlar mı? Donsova gülümsedi. Bazen, zaten anlatacak ne var ki? Bütün rahatsızlıklarım geçti. Buraya ölü gibi gelmiştim. Şimdi canlıyım artık. Miden hiç bulandı mı? Hayır. Gangard'la Donsova başarı kazanan öğrencileriymiş gibi Kostoglotov'a hoşnutlukla gülümsediler. Tecrübe ve yeteneklerinden çok verdiği parlak karşılıklarla gururlanıyorlardı. İnsan böyle bir öğrenciye bağlanır. Tümörü hissediyor musun? Artık beni rahatsız etmiyor. Ama hissediyor musun? Yattığım zaman fazladan bir ağırlık hissediyorum. Hatta yuvarlanıyor gibi oluyor ama beni rahatsız etmiyor diye Kostoglotov ısrar etti. Yat. Alışık davranışlarla tümörüne çeşitli hastanelerde birçok doktorlar hatta öğrenciler elleriyle bastırıp bakmışlardı. Başka odalardan başka doktorlar çağrılmış, onlar da ellemişler, şaşırmışlardı. Kostoglotov ayaklarını yatağa koydu, dizlerini büktü, arkasına yastık koymadan dümdüz yattı, karnını açtı. Derhal tümörü hayat arkadaşını içinde bir yerde hissetti. Ludmila Afanasyevna onun yanına oturdu. Tümere doğru ellerini yavaş yavaş döndüre döndüre yaklaştırdı. Gevşe, kasılma diye Kostoglotov'u hatırlattı. Kostoglotov bunu kendisi de biliyordu ama kasılarak doktorun ellerine karşı gerilerek savunucu bir duruma geçmeden edemiyordu. Karnı yumuşak, gevşek bir duruma gelince Donsova tümörü olduğu gibi hissetti. İlk önce tümöre yavaşça, ikincisinde sertçe, üçüncüsünde daha da sert bir şekilde bastırdı. Gangard durmuş, Donsova'nın omzunun üzerinden bakıyordu. Kostoglotov da Gangard'a bakıyordu. Kostoglotov onu beğeniyordu. Gangard sert davranmak istiyor ama beceremiyordu. Çünkü hastalara çok çabuk alışırdı. Büyüyüp olgunlaşmak istiyor ama bunu da başaramıyordu. Onda hep küçük bir kız havası vardı. Tümör hala belirli bir şekilde hissediliyor diye Donsova karar verdi. Düzleştiği bir gerçek, derine batmış, mideye basınç yapmıyor artık. Kostoglotov bu yüzden ıstırap çekmiyor, daha da yumuşamış ama şekli yine aynı. Bak, sen de gör. Hayır, ben her gün muayene ediyorum. Aralıklarla muayene edilse daha iyi olur. SR sayımı 25, lökosit 5800. Alın siz de bakın. Bu sırada Rusanov ellerini yüzünden çekti. Hasta bakıcıya fısıltıyla sordu. Şu iğneler çok yakar mı? Kostoglotov da merak içindeydi. Ludmila Afanasyevna, daha kaç defa X ışınla tutulacağım? Şimdilik hiçbir şey söyleyemeyiz. Beni taburcu edeceğiniz zamanı söyleyebilir misiniz? Ne? Donsova başını elindeki fişten kaldırıp baktı. Sorduğun neydi? Beni ne zaman taburcu edeceksiniz? Kostoglotov biraz önceki kadar güvenle tekrarladı. Dizlerine sarılmıştı. Bağımsız, özgür bir havası vardı. Donsova'nın ona bakışında başarılı bir öğrenciye duyulan hayranlığın zerresi bile yoktu. Kostoglotov'u mesele çıkaran, inatçı, yüzü sertleşmiş bir hasta olarak görüyordu. Efendim, tedavine daha yeni başladım. Kostoglotov'u dizginlemeye çalıştı. Tedaviye daha dün başladık sayılır. Öncekiler hazırlıktan başka bir şey değildi. Oysa Kostoglotov cesaretini kaybetmemişti. Ludmila Afanasyevna, size düşüncelerimi bir parça olsun anlatmak istiyorum. Henüz tedavi olmadığımı biliyorum ama bütünüyle iyileşmeyi beklemiyorum. Ne hastalarımız var, biri diğerinden berbat. Ludmila Afanasyevna'nın kaşları çatıldı. Şimdi sinirlenmişti. Ne diyorsun sen, aklını mı kaçırdın? Kostoglotov kocaman elini sallayarak, Ludmila Afanasyevna dedi sükunetle. Uygar insanın normalliğini ya da anormalliğini tartışmaya kalkışırsak konudan bir hayli uzaklaşırız. Beni bu güzel duruma getirdiğiniz için size minnettarım. Şimdi bu durumun keyfini sürmek istiyorum. Daha fazla tedavinin ne vereceğini bilmiyorum. Kostoglotov konuşurken Donsova'nın dudağı sabırsızlık ve öfkeyle dışarı uzanmıştı. Gangard bir Donsova'ya, bir Kostoglotov'a bakıyordu. Kaşları oynuyordu. Araya girip ikisini de sakinleştirmek isterdi. Olimpiyada Vladislavovna Asiye şaşkınlıkla bakıyordu. Kısaca gelecekteki bir tarihte yaşayabilmek düşüncesiyle şimdiki durumumu yitirmek istemiyorum. Organizmanın koruyucu güçlerine güvenmek istiyorum. Hastanemize organizmanın koruyucu güçleriyle emekliye geldin. Donsova onu azarladı. Yataktan kalktı. Ne yaptığını bile bilmiyorsun. Seninle konuşmak istemiyorum. Donsova elini erkekçe bir tavırla sallayarak döndü. Azorkin'e baktı. Çarşafı dizlerine kadar çekmiş olan Kostoglotov siyah bir keçi gibi inatçıydı. Ama benimle konuşmanızı rica ediyorum. Ludmilla Afanasyevna, siz yaptığınız tedaviyle ilgilenebilir, nasıl sonuç vereceğini görmek istersiniz ama ben de sükunet içinde yaşamak isterim. Bir yıl da olsa, hepsi bu kadar. Donsova omzunun üzerinden pekala diye kesip attı. Durumunu bildireceğiz. Cesaretini gücünü kaybetmiş olan Donsova ayakta durmuş, hala Azovkin'e bakıyor, sesinin tonunu ve yüzünün anlamını değiştirmeyi beceremiyordu. Azovkin doğrulmadı. Karnına sarılmıştı. Doktorları selamlamak için yalnızca başını kaldırdı. Dudakları iki ayrı anlam taşıyordu. Gözlerinde yakarıştan başka duygu yoktu. Sağırdan yardım dilenen bir yakarı. ''Evet Kolya, nasılsın?'' Donsova kolunu Azovkin'in omuzlarına sardı. ''Fenayım'' dedi Azovkin yalnızca dudaklarını kıpırdatarak. Ciğerlerindeki havanın boşalmamasına dikkat ediyordu. Çünkü ciğerinin en küçük bir hareketi bile derhal midesini ve tümörü etkiliyordu. Daha 6 ay önce bir genç komünistler birliği gönüllü papaz işçileri takımının başında, omzunda bir kürek, avazı çıktığı kadar bağıra bağıra şarkı söylemişti. Şimdi ıstırabını bile fısıltıdan daha yüksek bir sesle anlatamıyordu. ''Birlikte düşünelim Kolya'' dedi Donsova. O da Azovkin gibi fısıldamıştı. ''Belki de tedaviden bıktın, belki de hastaneden bıktın.'' ''Bıktın mı?'' ''Evet. Bu kentte oturuyorsun. Belki de evde bir parça dinlenmek istersin. İster misin? Seni bir ay ya da 1,5 ay eve yollayayım. Sonra yine hastaneye alacak mısınız?'' ''Elbette alacağız. Artık sen bizdensin. Bir parça dinlenirsin.'' İğne yerleri iyileşir, iğne yerine eczaneden ilaç alacaksın. Günde 3 kere ağızdan alırsın ilaçları. Sinestrol mü? Evet. Donsova ile Gangart'ın bilmedikleri şey, Azorkin'in bütün bu aylar boyunca reçeteye yazılanlardan ayrı olarak nöbete gelen her hasta bakıcıdan, gece çalışan her doktordan çılgınlar gibi uyku ilaçları, ağrı kesici haplar, her çeşit hap ve fazladan toz ilaç istediğiydi. Bez çantasına sakladığı bu yedek ilaçları, doktorların kendisinden umut keseceği güne karşı bir kurtarıcı olarak topluyordu. Koğuşta çıt çıkmıyordu. Bu yüzden ellerini yüzünden çekip iç geçirerek başını kaldıran Rusonov'un sesi bir bomba gibi patladı. ''Teslim oluyorum doktor. İğneleri yaptıracağım.'' 5. Bölüm. İnsan bunu nasıl tanımlayabilir? Üzüntü mü, çöküntü mü? İnsan ruhu sıkıldığı göğsüne görünmez kalın bir sis tabakası, içindeki her şeyi emerek, merkeze doğru bastırarak, çöktüğü zaman yalnızca baskıyı, ağırlığı fark eder. Ruhunu bu kadar bunaltan şeyin ne olduğunu anlayamaz. İşte hastaları dolaştıktan sonra merdivenleri Doktor Dentsova ile inerken, Gangard kendini böyle hissediyordu. Kötüydü bu. Böyle zamanlarda dikkatli olmak, duygunun kaynağını araştırıp bir savunma duvarı çekmek iyi olurdu. Oysa Vera Kornelievna duygularının ne olduğunu bile çıkartamıyordu. Mesele şuydu, anne için korkuyordu. Anne Ludmila Afanasyevna Donsova idi. Doktor Donsova'nın 3 yardımcı doktoru aralarında ondan anne diye söz ederlerdi. Zaten yaşı 3 doktor 30'una yakındılar, Donsova ise 50'sine ve onları çalışmaya zorladığı şevkle anneleri olmaya uygundu. Donsova fazlasıyla kendine eziyet ediyordu. Ludmila Afanasyevna X ışınları ile teşhis koymayı ve tedaviyi birleştiren son doktorlardan biriydi. Bilginin bölümlenmeye ve ihtisaslaştırılmaya doğru gittiği bir zamanda Donsova yardımcı doktorlarına 2 alanda da tecrübe kazandırmaya bakıyordu. Kendine sakladığı, paylaşmadığı hiçbir şey yoktu. Vera Gangart'ın ondan daha atılgan ya da anlayışlı olduğu şu veya bu durumda anne yalnızca sevinirdi. Vera okuldan mezun olduğu 8 yıldan beri onunla çalışıyordu ve şimdi içindeki bütün gücü yalvaran hastaları ölümün pençesinden çekip kurtarma gücünü Ludmila Afanasyevna'dan almıştı. Anne Rusanov denen adamın ellerinde sonsuz ıstıraplara uğrayabilirdi. Mesele yalnız Rusanov meselesi değildi. Herhangi bir hasta mesele çıkarabilirdi aslında. Yakınmalar bir başladı mı bir daha bastırılamazdı. Söndürülmesi güç bir ateş gibiydi. Bellekte durmadan yanar dururdu. Üzerine kum atıp söndürmeye çalışırsınız ama bir yararı dokunmaz. Bir tek kişi içkisini yudumlarken bile olsun yine doktorları öldürün ya da teknisyenlere ölüm diye bağırmaya başladığı anda sopalar kalkardı. Beyaz gömlekli kadınlara ve erkeklere yöneltilen kuşku kozalaklar gibiydi. Yapışıp kalırdı. Devlet Güvenlik Bakanlığı'nda çalışan bir şoför mide kanserinden hastaneye yatmıştı. Ameliyatlık bir durum vardı. Vera Kornelievna ile bir ilgisi yoktu. Vera bir akşam hastaları dolaşırken adam uyuyamadığından yakındı. Vera ona bromural yazdı. Ama hasta bakıcılardan ilacın istenen dozda paketlenmemiş olduğunu öğrenince 2 paket verin dedi. Hasta ilaçları kabul etti. Vera Kornelievna hastanın kendisine bakışını fark etmemişti bile. Hastanenin laboratuvarında çalışan ve şoförün komşusu olan bir işçi olmasaydı hiçbir şey öğrenemeyecekti. İşçi telaşla Vera Kornelievna'ya doğru koştu. Hasta ilacı yutmamış. Niçin ilaç 2 paket verilmişti ve bütün gece uyuyamamıştı? Hasta daha sonra laborantı sorguya çekmişti. Niçin doktorun adı yabancı? Bana ondan söz et. Beni zehirlemek istediğine eminim. Onun hakkında araştırma yapmalıyız. Vera Kornelievna haftalarca sorguya çekilmeyi bekledi. Bu haftalar boyunca teşhisleri sürekli yanılmadan koymak, ışın dozajlarını hatasız kararlaştırmak, bakışlar, gülümseyişlerle kanser bölümüne düşen hastalara güç vermek zorunda kalmıştı. Yine de üzerine çevrilen her bakışta "Sen bizi zehirleyecek misin?" sorusunu hissetmişti. Bugün hastaları dolaşırken Vera Kornelievna'yı bir şey çok üzmüştü. Çok umut veren, Vera'nın herhangi bir nedenden ötürü özellikle bağlı olduğu Kostoglotov, üzerinde kötü bir deneme yapmasından korkuyormuş gibi anneyi sorguya çekmişti. Ludmila Afanasyevna da hastaları ziyaretten üzüntülü dönmüştü. O da kavgacı bir kadın olan Polina Zvotchikova'yı ilgilendiren çirkin bir olayı düşünüyordu. Hasta olan Polina Zvotchikova değil, oğluydu. Oğluyla beraber hastanede kalmıştı. Çocuk tümörün alınması için ameliyat edildiğinde Polina Zvotchikova operatörü bir kenara çekerek tümörden bir parça istemişti. Operatör Lev Leonidovich'ten başka biri olsaydı kadın istediğini alırdı. Yapılan biyopsi Dontsova'nın teşhisini doğrulamayınca Polina Zvotchikova durumu mahkemeye aksettirir, intikam almaya kalkışırdı. Buna benzer birden fazla olay 2 doktorun da belleklerinden çıkmamıştı. Artık ziyaretler bittiği için birbirleriyle hastaların önünde tartışamadıkları her şeyi konuşup karara varabilirlerdi.